Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gıda fıkhı olarak tercüme ettiğimiz Fıkhul At'ame isimli kitabı konuşmaya devam ediyoruz. Gıdalarımızı ve besin kaynağımız olan hayvanların bize helal oluş tarzını ve gıdayı tüketme yani sofra ve mideyi kullanma adabımız, Müslüman kimliğimizin gerektirdiği sofra terbiyemizle ilgili konuları tahlil etmeye devam ediyoruz. Kitabımızın ilk girişinde özellikle gıdanın Müslüman insanla ilişkisi üzerine yapılmış bir takdimi gündeme getirip gıdanın Müslümanlığımıza ciddi bir şekilde bağlantısı bulunduğunu, gıda bilgisinin aynı zamanda midemizin helal ve damarlarımızda dolaşan kanın helallik ölçülerine uyup uymadığını da böylece belgelediğini konuştuk bir önceki meclisimizde. Bu meclisimizde kitabımızı tahlil etmeye devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar sizlerin de mülahazalarını, gün içindeki mülahazalarınızı, kitap etrafında ve diğer gıda ile ilgili mülahazalarımızı hem kitabın tenkidi hem de daha iyi anlaşılmasına katkı bakımından inşallah dinleyeceğiz. Burada özellikle hangi gıdalar Müslüman için helaldir, hangi gıdalar da haramdır sorusuna cevap verirken bir önceki kitap meclisinde dedi ki esas olan gıdanın helal olmasıdır. Yani Müslüman Konya Ovası'ndan Adana'ya kadar yürüyerek gitse orada karşılaştığı şeylerde helal olanlar hep yoğunluktadır. Yüzde belki 90'ı 95'i helaldir de çok az oranı yüzde 5'i haramdır. Bu yüzden Kur'an'ımız, hadis-i şerifler ve o ikisinden kaynaklanan fıkıh bilgimiz bize yasakları sayar. Şunlar şunlar yasaktır der. Çünkü yasaklar çıktı mı geriye çok büyük madde kalıyor. Yani Allah'ın yarattığı helaller yasaklardan çok daha fazladır, çok daha yoğundur. Bu şekilde bilip iman ediyoruz. Bu şekilde amel ediyoruz elhamdülillah. Bu aynı zamanda Rabbimizin bu kadar büyük nimetleri bize helal rızıklar olarak yaratmasından dolayı şükrümüzü gerektiriyor. Şükreden mümin olmamız gerekiyor. Ve bu nimetlerin tamamı da özellikle mümin kullarındır demiştik. Hangi gıdaların helal olduğu konusunda kitabın 19. sayfasında çok net bir ölçü var. Diyor ki temiz ve insana zararı olmayan bitki, meyve, ot, hayvan ne varsa helaldir. Bu cümle önemli. Temiz ve insana zararı olmayan bitki, meyve, ot cinsi, sebze cinsi, hayvan cinsi ne varsa hepsi zarardır. Pis, pislenmiş, pis, aslı pis, pislenmiş sonradan pislik katılmış. Veya bedene, dine zararı olan yiyecek, içecek ne varsa bu da haramdır demiş. Yani helaller demek ki temiz ve insana zararsız olan şeyler. Haramlar da ya pis olduğu için ya da insana bir nedenle zararı olduğu için haram edilmiş. Yoksa Allah Teala kullarına özellikle imtihan etmek için filancayı haram etmiş olsa bile buna rağmen belli hikmetlerini bize açıklıyor. Yani açıklamamış olsa Allah Teala tamam fasulye yemeyeceksiniz deseydi mümin olarak zaten itiraz etmeyecektik. Ama yasaklıyorsa yasakladığından hikmetler de var. Bir hikmete binaen de yasaklıyor. Burada biz madde madde özellikle yiyecekleri yasak hale getiren gerekçeleri de saymış müellif. 29. sayfada özellikle haram olan şeyler neden haramdır? Bunu sayıyor. Bu da şu anlama geliyor kitabın tanıtımına göre. Yani 5-10 gerekçe sayıyor. Önümüzde duran haramlardan bir haram muhakkak buna takılıyordur. Yani bu normalde Allah'ın yarattığı bir helal filan sebeple sana haram deniyor. Bu sebepler de ya pislik ilkesine takılıyor, pistir o söz konusu olan şey, ya da
zararlı.
Bedene zararlıdır. İlke, ana ilke, haramlaştıran ana ilke pislik ve insana zarar.
Zarar hususunda hocam lokal de olabilir mi? Bir kişiye helal olan öbürü için haram sayılabilir mi? Bünyesine zarar vermesi.
Tabii. Mesela hastaya haram olan şey öbürüne helal oluyor. Ama bu kitabın konusu o değil. Prensip olarak esasen pis olan şeyleri konuşuyoruz. Bu pislik kelimesi kitabın ileriki bölümlerinde de laboratuvar olmayan bir dönemde fakihlerin yazdığı kitaplardan genelde bilgiler alındığı için, yani mesela filan böcek pis midir sorusuna cevap veremiyorlar. Pis olan bir şeye benzetiyorlar onu. Filanca hayvan pis, o da onun gibi, o da ona benzer diyorlar. Bu nedenle bazı hayvanların yenip yenmemesinde mesela bakıyoruz, bu yenmez diyor filanca alimler, öbürleri de yenir deniyor. Yenmez de bu pis diyor, ben bunu pis görmedim diyebiliyor.
Yani bu hususta örf bağlayıcı o zaman hocam,
değil mi? Onları örf bağlıyordu, bizi bir oranda laboratuvar bağlayacak. Biz çünkü pis dediği şey mesela evlerde beslenen eşekler, yani yerli ehil eşek diyelim, yaban eşek değil. Ehil eşek haram, ittifaken haram. Pis, işte normal at gibi değil, normal inek gibi değil şeklinde bir kural var. Fakat buna benziyor mu filanca? Mesela katır buna mı benziyor, ata mı benziyor, ineğe mi benziyor? Bunlar hep laboratuvar olmayan ama örfün veyahut da işte mesela şeriat kural koymuş, pençesi olan ve yırtıcı gagası olan, böyle matkap gibi gagasıyla delip parçalayan hayvan et yiyor diyor. Et yemek hayvanın leş yemesi demek. Yenen leş çürümüş bir, mesela çürümüş bir fareyi yakalıyor, yiyor şahin, kartal. Bu dolayısıyla pis yediği için damarlarında bunun pislik var, pis kan var. Yani yediği leşten kaynaklanıyor bu. Bu leş, öbür kuşu buna benzetiyor. Güvercin mesela et yemiyor, pislik yemiyor. Dolayısıyla güvercin helaldir diyor. Genel olarak böyle bir kural var. Bunları kitap içinde çok güzel tasnif etmiş. Eski fukahanın işte filan tarzdaki bu sözünü ettiğimiz tasniflerini biraz daha açmaya çalışmış müellif, ama elbette hala kat edilmesi gereken ciddi bir mesafe var. Yani tamamen laboratuvara dökülmüş değil. Çünkü Müslümanların hepimiz, Fahri Hocam bu konularda daha net söz söyleyecek söz sahibi, tabii Müslümanlar olarak biz gıdamızı şeriatımıza göre oluşturabilecek noktaya henüz gelmedik. Hala iffetimiz hakkında bile birilerinden izin alıp iş yapmak zorunda kalıyoruz. Kur'an'ımızı da ne zaman öğreteceğimize başkaları müsaade ediyor. Kanun şu saatte öğretebilirsin diyor. Gıdamız maalesef aslımız olduğu halde, kulluğumuzu ayakta tutacağımız enerjimiz gıdamızdan oluştuğu halde bize göre gıda oluşturamadık hala. İşte ne yapıyoruz? Domuzdan kıl koparmak diye bir deyim var ya Anadolu'da. Yani ne kadar helal olursa o kadar şükürler olsun deyip onunla geçinmeye çalışıyoruz. Yani gıdada bütün bolluğa rağmen fakr-ı zaruret içindeyiz. Elimizin kolumuzun kısalığı açısından bir fakr-ı zaruret. Evet, ekmek fazlası çöpe atılıyor. Peynir hafif yağsızı beğenilmiyor. Yani çocuklarımız mesela bir küfrani nimet örneği olarak zikredeyim. Bir yurtta ekmek dağıtılıyor masada. Biz de misafiriz, yemek yiyoruz. Gene mi köpek ekmeği var burada dedi öğrencilerden biri. Bizi misafir eden arkadaş da çok mahcup oldu. Hocam köpek ekmeği demek istiyorlar dedi. O gün meğer kepekli ekmek belediyeden alınmış. Biz onu işte doktorlar tavsiye ediyor falan diyoruz ama üniversite öğrencisi köpek ekmek olarak, kepek ekmeği istihza için köpek ekmek olarak yorumlamışlar. Böyle bir gıda fazlalığı, ekmeğin köpeğini insanla ayırt edecek kadar gıda fazlalığı var ama elimiz kısa, istediğimiz gibi oluşturamıyoruz. Çocuğumuzu ikna edemiyoruz, budur asas yenecek şey diye.
Bir de hocam hassasiyet de yok yani bu konuda. Yani bunda bir ayrım yapmak için önce bir hassasiyet oluşmalı. Yani Müslümanlar bu konuda bir yarasının olduğunu kabul etmeli ki bir arayışa girsin. Yani şu anda çok rahat olan bir insanın hassas olması herhalde beklenemez gıda noktasında.
Tabii burada herhalde şöyle bir sonuca ulaşmamız lazım. Yani biz din öğretelim derken abdesti, teyemmümü, 32 farz diye bir sistemi öğretiyoruz. Bir de Kur'an'ı okudu mu din öğrenmiş oluyor. Halbuki her şeyin aslı, dün bir önceki mecliste konuştuk, yani bir lokma 40 gün vücuttan çıkmadığı için 40 gün namazı sarsıyor. Buna rağmen gıda, helal gıda, helal içecek, helal sıvı gibi bir eğitim konusu, bilmiyorum yani Salih Hoca, siz gençlerle ilgileniyorsunuz, böyle bir konuyu veliler aman bunu da öğretin diye sizden ricada bulunuyorlar mı? Yani illa muhakkak temel olarak helal gıda, çocuğumun helal yemesi Bakara suresini ezberlemesinden önemlidir. Bilmiyorum, hiç böyle bir
maalesef
şey.
Maalesef henüz yok hocam. Öyle
bir henüz şey. Yok.
Aç bırakmayın çocukları diye öğretiliyormuş.
Yani aç bırakmayın ya da işte nasıl, nerede yemek yiyecek değil mi kamplarda?
O aç bırakmayından kasıt herhalde sevdiklerini, istediklerini verin yani böyle.
Tabii tabii. Yani,
bu haftaki yemeği beğenmedi değil mi? Gibi cümleler
yani
oluyor.
Tercihlerine dikkat edin çocuklarımızın.
Maalesef. Ama biraz tıp bu işe çok hızlı bir şekilde müdahale edince, bütün hastalıklar cipslere falan yıkılmaya başlanınca biraz tıbbın yardımını alabiliriz belki bu işte.
Hocam helallikle zararlılık şimdi paralellik arz etmeye başlayınca tıbbın zararlı dediği helale de paraleli de zorlamış oluyor. Otomatik olarak doktor yasakladı deyince haramdan
yani
da korunmuş.
Şeriatımız tıbba muhtaç yürüyecekse gene zarardayız.
Yine zarardayız ama sonucunda belki uygulaması.
Şöyle olabiliriz yani. Allah tıbbı bize hizmet ettirecek. Tıp Müslümanın helaline hizmet ettirecek diyelim yani. Evet. Bunu bir teselli olarak tabii ne kadar işimize yarayacaksa. Burada müellif birkaç madde saymış. Diyor ki birincisi, yani neden haram oluyor yiyecekler? Birincisi, insan bedenine zarar veren şey haramdır diyor. Çünkü çok güzel bir ölçü koymuş. İnsan Allah'ın mülküdür. Allah'ın malıdır diyelim bizim deyimizde. Sahibi Allah'tır insanın. Dolayısıyla insan yeme, içme veya başka bir şekilde bedenine zarar vermesi Allah'ın mülküne zarar vermesidir. Bunu şuna benzetebiliriz. Müellifin sözünden daha kolay anlaşılsın diye. Yani insan nasıl benim elim değil mi diye jiletle elini kesme hakkı yoksa, bu mide benim mi değil mi deyip de midesine zarar verecek bir şeyi midesine koyamıyor. Buradaki zarar tabii lokal de olabilir hocamın biraz önce dediği gibi. Yani Ahmet'e dokunuyor filanca yiyecek. Doktor sen bunu yemeyeceksin diyor. Bireysel bir şekilde ona yasak oluyor ama bir de insanın bütün olarak binlerce yıldan gelme bir tecrübesi var. Filanca nesne insanın sağlığına zarar veriyor kısa vadede veya uzun vadede. Bu da haram oluyor. Burada Hafız Salih, senin okuyacağın ayetler de var. Bunu müellif iki ayete dayandırıyor. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Bakara suresinin 195. ayeti. Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetinden bu çıkıyor, çok açık diyor. Çünkü eline lokmayı koyuyorsun bile bile bunun zarar vereceğini. Yine Nisa suresinin 29. ayeti. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi canınıza kıymayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Allah size merhametli davranıyor. Siz kendi canınıza kıymayın. Dolayısıyla filanca nesneyi tıp zararlı diyorsa onun tartışması yok artık. O bitmiştir. Zararlıdır. Müslüman elini eteğini çekmesi gerekiyor. Burada bu müellifin şeyin dipnotunda çok güzel tespit yapmış. Zararı nasıl belirleyeceğiz? Zararı bireysel veya toplum olarak İnsanlığın genel tecrübesi ve insan sağlığıyla ilgili karar mekanizması neredeyse o mekanizmayla belirleyeceğiz. Tıp şimdi deniyor buna. Esasen sadece tıp değil, tıptan önce biyoloji falan da değil mi? Bize kural koyuyor yani şu insana zararlı yani. Tıptan önce
işte tarım altyapısı aslında hocam. Biyoloji de ya da benzeri şeyde tıbbın altyapısını
yani oluşturuyor. Tarım Bakanlığı tıpla bağlantılı değil ama gıdanın sıhhatli sıhhat boyutunu filan Gıda Bakanlığı belirliyor mesela. Belki orada da bir doktor vardır ama esas tarım mühendisleri, gıda mühendisleri buna karar veriyorlar. Tıp herhalde mideye girdikten sonraki bölümle ilgileniyor.
Sonunda insana yansımasını hesap
yani, ettiği tamirata bakıyor tıp herhalde yani. Anladığım kadarıyla. Birinci olarak bedene, insan bedenine zarar veren şey yasak. Belki tertemiz bitiyor, yasak. Burada zannediyorum dikkatimizi çekecek bir örnek. Mesela A türü bir yiyecek filan, biber çeşidi. Bakıyorsun bizim yöremizde temel gıda zevk-ü sefa ile yeniyor. Asya'da filan ülkede yenince insanlar salgın hastalığa yakalanıyorlar. Yani coğrafya da gıdalar etkileniyor. O zaman şunu da diyebiliriz. Orada zarar, burada zarar değil. O zaman orada haram, burada haram değil. Demek zorunda kalıyoruz. İkinci örnek de akla zarar veren, insanın akıl melekesine zarar veren herhangi bir şey yiyecek veya içecek de haramdır. Biz bunu hep alkol olarak adlandırıyoruz ama şu bu yaşadığımız asırda alkole rahmet okutacak şeyler de çıktı. Yani alkole rahmet okunmaz da yani Anadolu deyimiyle uyuşturucular var. Çok basit uyuşturucu. Bir uyuşturucu salgını, alkolü de geçecek.
Daha kalıcı, tesir etkili.
Daha öldürücü. Evet. Dolayısıyla burada alkol demeyelim biz buna. Akla zarar veren ne varsa şeriat açısından o haram dairesi içerisinde kalıyor. Bunu bu şekilde kulturalım. Üçüncü olarak da yani burada tabii müellif çok güzel 31. sayfada bir şeyi tembih etmek istemiş. Tembih diye de cümle koymuş orada. Tedavi maksatlı olduğu zaman akla zarar verecek olsa da bunu kullanırız diyor. Tedavi maksatlı olduğu zaman bu da işte uyuştu zaten ilaçların çok önemli bölümünde bilhassa ağrı kesicilerde vesaire de muhakkak uyuşturucu bulunuyor. Burada yalnız fıkıh açısından kitabımızda işaret edilmiyor ama bizim değinmemiz gerekiyor. İçerisinde uyuşturucu bulunan, akla zarar veren ilaçların nasıl kanunen reçetesiz satılması gerekmiyorsa, fıkıh açısından da reçetesiz kullanılmaları caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü bunun yan tesirleri açısından, o hastalık için gerekliliği açısından bu ilacı üreten merciler ya da ilaçları kontrolle mükellef olan merci, Sağlık Bakanlığı veya kimse bu ancak doktor onayıyla kullanılabilir. Doktor da yaşa, kiloya vesaireye bakarak bunu şu kadar kullanabilirsin diyor. Öbür türlü bu ilacın kullanılması fıkhen caiz olmaz. Ama bir de sıradan ağrı kesiciler var. Mesela doktor evde bundan bir tane bulunsun. 10 yaşından sonra çocuklara da verilebilir diyorsa bu sıradan bir ilaç. Ama bir de ağrı kesiciler var. Şuraya koyma, rafa koy, aman şuradan tutma, bardağı şöyle tut diye bir sürü uyarıyla içiliyor. Yan tesirlerine bakıyorsun. Yararından 10 kat fazla yan tesiri var. Bunlar yani kanun açısından doktor reçetesi olmadan kullanılmadığı gibi din açısından da doktor onayı olmadan kullanılması nihayetinde akla zarar verdiği için. Çünkü temel kanun neydi? Bedene zarar veren, akla zarar veren şeyler diye.
Hocam galiba akla ya da bedene zarar vermesinden verdiği zarardan daha büyük fayda umulanlara caizdir mi diyeceğiz?
Zaten tıp %100 zarar verecekse, faydası zararından daha azsa ona izin vermiyor doktor. Evet. Yani bir umut taşıyor. Umut olmayan yerde yok. Ama bunun kararını hocalar veremez mesela. Bu kararı o ilacın üzerinde söz hakkı olan vermelidir. Mesela müftüye gitmişsin, kadıya gitmişsin, Ebu Hanife'ye gitmişsin, bana doktorun bu konuda kanaatini getir diyecek. Bu zemzem suyu değil ki üç defa ayakta iç bunu desin sana. Yani bu nihayetinde bir ilaç. Bunu Ebu Hanife'nin bilmesi mümkün değil. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da bilmesi mümkün değil. Yani bunu ehline sormak. Ayet nasıl? Fes'elû ehle zikri. Yani bilenine sorun. Namazı müftiye sorarsın, orucu müftiye sorarsın. Ama oruçluyken bu ilacı kullanmak zorunda mıyım sorusunu müftüye sormadan önce doktora soracaksın. Mesela astım hastasının sprey sıkıyorlar ağızlarına veya kalp hastaları dil altı hapı diye bir ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. Bunu müftüden önce doktora sormak lazım. Hayati değeri var mı? Akşama kadar kullanımı ertelenebilir mi, ertelenemez mi? Onun üzerine de müftü hükmün şudur diye cevap verir.
Hocam burada bir şey söyleyebilir miyim? Bu az önce dediniz ya, hani kendi kendinizi tehlikeye atmayın, bir de canınıza kıymetli bir ayet var.
Ayet yani.
Bu herhalde birden intihar etmek değil de yapılan işler o süreci götürüyorsa, mesela gündemde bir rektörün intiharı var. Kullandığı ilaçlarla alakalı, 45 yaşında namazını yazdığı bir rektör intihar etti. Yani ilaç sebebiyle söylenen. Yani ilaçlar bir şekilde oraya sevk etti.
Cinnet diyoruz ama
yani, demek ki yani birden belki bu intihar değil de o süreçte bizi oraya götürüyorsa yapılan, kullanılan yanlış gıda ve ilaçlar, demek ki yine ayetin dediği gibi yani o yanlış süreci biz zaman içerisinde yaşamış oluyoruz.
Zaten birinci ayette kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Tehlikeye atmak öldürmeyin demek değil. Tehlike de yani ölüm tehlikesi taşıması da bir şeyin ölüme sevk ediyor. Zaten fıkıhta temel kurallardan biri nedir? Bir şeyi neye götürüyorsa onun hükmü götürdüğü yere göredir. Başta mubahtır fakat ucu harama gidiyorsa o da haramdır. Mesela zinadır asıl haram olan, kadının, yabancı kadının eline tutmak da haram. Aslında zina değil o ama akıbeti zinaya doğru sevk edeceğinden o da zina gibi muamele tutuluyor. Dolayısıyla bu bütün bu bilhassa gıdada ve ilaçlarda konuşurken hani sadece şu anda yiyince 15 dakika sonra felç yapan, öldüren ilaç değil. Akıbeti oraya götüren gıda veya ilaç için konuşuyoruz. Üçüncü olarak da hayvanlar için geçerli. Avlayan ve parçalayan hayvanların da eti yenmiyor temel ilke olarak. Yani ana bir hayvan yasaksa ya o avlanan bir hayvandır. Yani gidiyor, yakalıyor avını, yiyor. Hani görüyoruz ya, aslanlar parçalıyor, yiyorlar. Ot yiyen hayvan böyle değil mesela. Ot yiyen hayvan böyle değil. Yem verilince doyan hayvan. Ama bir hayvan parçalamaktan zevk alıyor. Yaratılışı öyle. Veya gidiyor, kakasıyla işte yakalıyor. Şahinleri falan böyle, mesela kartal iniyor. Füze gibi iniyor, füze gibi kalkıyor. Pençesiyle tutuyor. Buna fukaha pençesiyle tutup kakasıyla parçalayan diye bir hüküm koymuş. Bu da hayvanlar fıkhında genel olarak haram ölçüsüdür. Yani haramlaştıran ilkelerden birisidir. Burada müellifimiz güzel bir değinti yapmış. Yani neden parçalayan hayvanlar haram kılınmıştır sorusuna her zaman geçerli bir cevabı önce verelim. Nedenini Allah bilir. Yasak yasak. Çünkü hadisi şerif var. Açık bir şekilde hadis parçalayan hayvanları yemeyin diyor. Hadis böyle zikrettikten sonra biz niye kaplan haram, arslan haram sormayız bir daha. Ama buna rağmen bir hikmet arayışı içerisinde oluruz ki kalbimiz daha mutmain olur. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi liyatmainne kalbi cinsinden. Burada müellifimiz hayvanın yediği şey, hayvan bir mesela parçalıyor, leş yiyor genelde. Avcı hayvan leş yiyor. Ciğerlerini, bağırsaklarını temizleyip yemiyor yakaladığı hayvanı. Olduğu gibi pisliğiyle beraber yiyor. Halbuki bir hayvan bizim için helal olması kanının akmasıyla, iç pisliklerinin atılmasıyla mümkün. Kan içinde niye mesela boğazlanmadan hayvan yenmiyor? Çünkü hayvanı boğazlamadan öldürdün mü, akacak olan mesela 5 litre kanının 2 litresi belki damarlarda ve ette kalıyor. Sonra sen yıkasan da o gitmiyor bir daha. Evet. Etin hücrelerinde kalıyor. Dolayısıyla kan yemiş oluyorsun. Kan da şimdi tahlil sonuçlarından da görüyoruz, milyonlarca hastalık barındırıyor. İnsanın da, her canlının kanı o hastalığı sağa sola taşıyor. Netice olarak hayvan parçalayarak yediği zaman pişirip yemiyor onu. Besmele kesip arslan parçalayıp yemiyor. Yakalıyor, parçalıyor, pisliğiyle beraber onu yiyor. Bu pislik onda gıda oluyor. Müslüman da onu yediği zaman pis bir şey yemiş oluyor. Bunu özellikle biraz ileri götüren diğer ulema da diyorlar ki yani sürekli mesela avcı bir hayvan, işte kaplan gibi bir hayvana tiryakilik yapsa bir Müslüman yese o hayvanın huyundan ona geçer diyor. Nasıl çocukken emdiği süt insanın daha sonra kimliğini oluşturuyor, kaşını, gözünü, her şeyini şekillendiriyor. Mesela çok sert yemekler yiyenlerin ses yapısı bile farklı oluyor. Çok duruşu düşkünlerinin sesi farklı oluyor mesela. Bu sebeple hayvanlar gıda olarak midemize indiğinde çöpe gitmiyor onlar. Büyük bölümü gıda oluyor, damarlarda kan olarak dolaşıyor. Mizaç Müslümanı etkilemesin diye Müslümana bu ölümcül bir neden olmadıkça haram kılınıyor. Bilhassa domuz örneğini dün konuşmuştuk, evet, değil mi? Domuz örneğinde olduğu gibi domuz karaktersiz bir hayvan. O helal olması halinde insana o karaktersizlikten ahlak karaktersizliğine varıncaya kadar sirayet eder deniyor. Dördüncü gerekçe de müellifimizin tespit ettiği pisliktir. Yani hayvanın pis olmasıdır. Bu yani gözle görünen pislik veya şeriatın pis dediği şeydir. Gözle görünen pislik veya şeriatın pis dediği şeydir. Gözle görünsün veya pis desin, şeriat domuza ve köpeğe pis diyor. Hiçbir şekilde domuz ve köpeği temiz kabul etmiyor şeriat. Hadislerle, ayetlerle sabit. Burada Maide suresinin 3. ayeti Hurrimet aleykumul meytetu veddemu ve lehmul hınziri ve ma uhille ligayrillahi bihi ayetinde bu açık bir şekilde ifade ediliyor. 5. Hüküm ya da haram olmanın nedenlerinin 5.'si pis görmek, çirkin görmektir. Bu pis görme, çirkin görme, yani hayvanın pis görüntülü olması, bu işte
görüntü,
tiksindirici de diyebiliriz. Evet. Tiksindirici, evet. Burada bir miktar içtihada açık bir olay bu. Çünkü biraz önce Talha Hoca'nın da dediği gibi örf bunu etkiliyor. Yani Afrika'da fare pis görülmüyor mesela. Dolayısıyla çocuklar fare 5 tane yakalayıp getiriyorlar, tavada pişirip yiyorlar Afrika'da. Niye? Onlara göre yani kebap, işte sen de tavuk butu koyuyorsun. O da tavuk görüyor onu. Evi fare ile beraber zaten. Kaç tane fare girerse orada da evlerden kaçıyordur fareler herhalde, çünkü yem olacaklarından. Bizde kediden kaçıyorlar. Orada da insanlardan kaçıyordur. Maliki mezhebi mesela bunu dikkate alıp pis görmemiş haşereyi. Fare de bunlardan bir tanesi, pis görmemiş. Yani insanlar iğrenmiyorlar bunu belli yörede demiş. Ama cumhur-u fukaha da haşereler pistir demiş. Haşereye fare dedi. Yani yerde sürüngen, insandan kaçan, saklanan bir hayvan. Bu pis görme, çirkin görme, tiksindirme ifadesine bir miktar içtihat giriyor. Bu içtihat ileriki bölümlerinde kitabın dikkatimizi çekecek inşallah.
Hocam, bu pis olan şeyler yani sonuçta vücuda zarar veriyorsa yine haramiyet söz konusu.
Vücuda net zarar verdiği bilinse, temiz de olsa zaten yasak o. Bunlar hep o ayrıntısı bilinmeyen şeyler. Mesela diyorlar, biz gözümüze görmedik de Çin'de mesela ciddi bir şekilde yürüyen her şeyi yenirmiş. Kural böyleymiş. Yürüyeni ye. Tavaya at ye. Yılan, cihan ne varsa fare yiyorlar. Yani Allah'a hamd ederiz ki bizi tertemiz bir şeriatla mükellef kılmış. Elhamdülillah. Buna şükretmemiz lazım.
Orada yürümeyenler kârlı o zaman hocam.
Yürümeyenler kârlı ama yaşamamış oluyorlar. Yürümeyenler yaşamamış oluyor.
Helal olan şeylerde de bu pis görme kanısına göre hareket ediliyor mu hocam? Mesela işte deniz ürünlerinde nas var. Mesela Şafiler midye helal gözüyle bakıyorlar ama kimisine de tiksindirici geliyor. Onu
oradaki illet tiksindirici değil. Deniz ürünlerinde balık olmayan şeyler diye bir kural var Hanefi mezhebinde. Deniz ürünlerinde onu ayrıca göreceğiz. Balık değilse deniz ürünü değil, denizdeki balık helal kılınmıştır diyor. Balığın mesela 100 çeşit balık varsa 100'ü de helal. İstiridye, midye, bu tip şeyler balık değil diyor. Bunlar diğer Suda yaşayan diğer canlılar diyor. Dolayısıyla bu ayrıntı özellikle fukahanın dikkat ettiği bir husus. Ama deniz ürünlerinde onu tekrar konuşacağız. İsterseniz bir miktar ara verelim. İkinci bölümde devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Yeniden gıda fıkhı kitabımızı incelemeye devam ediyoruz. Gıdanın, gıda çeşitlerinin haram olmasının temel nedenleri nelerdir? Bunu sayarken 5 gerekçe saydı. 6. gerekçe de dinin engel getirmesidir gıdaya. Yani bu makul olarak dediğimiz temizlik, pislik açısından, zararlı, yararlı açısından bir sorun yok ama şeriat bunu yemeyeceksin diyor. Bu tür engellerin birincisi Allah'ın adı dışında bir isimle veya Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlar. Normalde tavuk, inek helal olmasında bir sıkıntı yok. Fakat kesilirken besmelesiz derken yani Bismillah da denir, Subhanallah da denir. Allah'ın adı orada illa anılacak. Bu şekilde olmayan bir hayvanın yenmesi haramdır. Besmelesiz kesilen hayvan yenmez. Esasen hayvanda bir sorun yok. Şeriat açısından sıkıntı var. İkinci örneği bunun, yani normalde bir sorun yok ama gıda dini bir kural nedeniyle yenmiyor. İkincisi mesela adak kurbanı ve adak olarak ayarlanmış bir şey fakirin dışındakine yasak geliyor. Burada bir gıdaya sınır geliyor. Üçüncü olarak da yapılan bir uygulama yüzünden gıda yasak, çirkin, çöp, haram durumuna getiriliyor. Mesela çalıntı, mesela faiz gibi benzeri bir neden, kumardan kazanılmış bir şey. Normalde ekmek fırında helal satılıyor. Kumar parasıyla gidip alındığında adı haram oluyor.
Hırsızlıkla
elde edilen gibi. Veya bir şüphe varsa. Bunlar bu başlık, altıncı başlıkta normal helal olan, yenebilir, içilebilir bir şey bir dış etken nedeniyle din tarafından yasak listesine konuyor.
Hocam resmede tekmeden kesilen hayvanın yenmemesiyle ilgili bir kayıt gördüm de diyor ki bütün canlıların hayatını veren Allah'tır. Onun canını da Allah alır. Kişi besmele çekmesiyle birlikte Allah'tan izin almış oluyor bu hususta.
Bu bir yorum tabii. Elbette böyle. Ama sadece buna bağlamayı şahsen ben uygun görmüyorum. Çünkü ibadetlerde şeriat kurallarında bir gerekçe aramanın anlamı yok. Mümin teslim olmuş insandır. Bunun için de Müslüman deniyor mümine. Müslüman teslim olduktan sonra makul gerekçelere bakarak karar verip onaylayacak hali yok dinini. Ama bilirsek belli illetlerini bu bizim için daha bereketli olur. Daha ibadetimizi ahenkli yaparız. Mesela bugün şöyle bir soru hep beraber istişare edelim. Şimdi domuzun bir hayvan olarak haram olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün müminler bilir. Elhamdülillah bu konuda hassasiyet kaybolmuş değil hala. Hamdolsun. Yani kalmış kurallardan biri olarak görüyoruz. 3 aşağı 5 yukarı tıpta domuzu veya diğer hayvan gıda işiyle uğraşan bilim dalları da domuzu sorumlu bir hayvan olarak görüyorlar. Bu bilgileri de onlardan öğrendik çoğunu zaten. Diyelim ki yarın saygın kabul edilen 3-4 üniversitede araştırmalar yapıldı. Domuzun kanserden, veremden filan ana şu hastalığa kadar, anemi hastalığına kadar her hastalığın şifası olduğunu, günde 2 kilo pirzola domuz yiyen kanser olmuyor diye bir kural diyelim ihdas ettiler. Bunu da filan meşhur üniversite onayladı. Hakikaten biz de tespit ettik. 1000 denek üzerinde baktık ki kanser otomatik iyi oluyor. Şimdi bunu anlatırken de ödüm patlıyor. Cümleyi yarısından duyan olur da maazallah böyle bir şey anlaşılırdı. Bizim için ne değişecek Fahri Hocam? Biz artık domuza daha iyi mi bakacağız?
Yok hocam bizim hiçbir şey değişmez.
Yani değişmemesi gerekiyor.
Değişmemesi gerekiyor elbette.
Ama faizsiz ekonomi olmayacağı düşüncesine yavaş yavaş inandık değil mi? O da bir domuz.
Tabii yani yavaş yavaş mesela Mardin Kızıltepe'ye gelen Amerikalılara biz dükkanlarımızı, depolarımızı kiraya vermek için sıraya girdik. Yani bu acaba yani yarın Allah muhafaza böyle bir şey olursa bu ciddi bir sıkıntı. Ama bu da bir imtihan olur bizim yani için, Müslümanlar için.
Faiz de bir domuz çeşidi. Yani faizde bak bu gitgide eriyor. Yani 30 sene önceki bir Müslümana faizle aran nasıl afiyet olsun diyeyim mi desen herhalde bunu bir kavga konusu kabul ederdi değil mi? Şimdi bunu tartışmak bile neredeyse zor hale geldi. İşte ekonominin gerekçesi falan. Yarın işte dediğim gibi bir tıp teorisi, işte biyolog birisi çıkıp domuz yiyenler kanser olmuyor. Domuz eti yiyen kadınlarda göğüs kanseri olmuyor dese maazallah. Çok büyük bir imtihan bu ya.
Tabii.
Şimdi bir de arkadaşlar şunu hem izleyenlerimiz açısından da tespit etmemizde fayda var. Yani Allah'ın imtihanı deyince hep Ebu Cehil anlamamız yanlış. Şimdi bakınız biz mesela şöyle bir tahminde bulunalım ya da şöyle bir varsayım kabul edelim. Biz bundan 2000 sene önce yaşıyor olsaydık, bir kadın gelseydi deseydi ki ben kocam olmadan çocuk doğurdum. Alın, bu çocuğa da iman etmediğiniz takdirde mümin olarak ölmeyeceksiniz deseydi. Meryem bizim karşımıza çıksaydı, Cemal hocam nasıl, güveniyor musun kendine? Elbette Meryem ana sensin diyebilir miydi? Yani bu çok kolay değil imtihan.
Değil hocam, evet.
Yani bu
şartlara bağlı olarak iman etmek.
Ya 2000 sene sonra 1000 defa Kur'an'ın tefsirini dinledikten sonra 1000 ayetin ahkamını öğrendikten sonra elbette sen nasıl iman etmedi İsrailoğulları ya? Ne bu? Deli mi bunlar? Görmediler mi? İsa 3 günlükken konuştu. Bu kadar cahil mi bunlar? Şimdi demesi kolay var hocam.
2000 sene sonra demesi kolay.
2000 sene sonra senin peygamberin de gelmiş bu böyledir demiş. Milyonlarca insan bu yüzden kafir olarak ahirete gitmişler. Onların akıbetini, onları cehennemde yanışını görmüş peygamberin senin aleyhisselam sana haber vermiş. Ondan sonra tabii kolay Meryem'in babasız çocuk doğurabileceğine inanmak. Yani Allah imtihan etmeyi murad ettiği zaman onun yardımına sığınmak lazım. Çok kolay bir şey değil bu. Yani o zaman demek ki imanı kuvvetli olanlar o güne kadar Allah'ın huzurunda samimiyetle, ihlasla duranlara Allah yardım etti. Tamam, Allah yaptıysa yapar bu işi deyip iman ettiler. Hafif ayakları karpuz kabuğu üstünde dolaşanlar da perişan oldular. İmanlarını kaybettiler. Şimdi mesela bizim faiz konusunda, gıda konusunda karşılaştığımız şey bir tür bu değil mi yani?
Evet.
Yani şimdi Sarı Hafız, sen kaç yaşındasın?
26.
26 yaşındasın. Ekonomi hakkında neler biliyorsun? Faizle ilgili kaç tane kitap okudun? Hafızsın, bir sürü tahsilin var. Diyelim 10 tane de kitap okudun. Faizin haramlığı ile ilgili Seyyid Kutup'un bütün tefsirlerini okudun. Canlı bir bilgin var. Evlisin, çoluk çocuğun var. Musab mı oğlunun adı? Musab gıda istiyor, maaşın yetmiyor. Bankada sana ikramlar sunuyor. Bu da bir imtihan. Yani nasıl ayağının kaymama garantisi olacak bir insanın? Ciddi bir şekilde Allah'a sığınmak lazım. Çünkü her an bizim açımızdan deccal olan bir imtihan gelebilir. İşte faiz bir deccal gibi istila etti. Yani deprem İstanbul'u ne zaman vuracak diye bekleniyor. Faiz ondan önce geldi vurdu. İstanbul'u da, İzmir'i de, her yeri de vurdu. İşte bir domuz örneğinden çıktık da ben nefsim açısından da tahlil ediyorum. Sizden de yardım istiyorum bu konuda. Yani böyle bir afet çıksa maazallah, hani Hazreti Ali radıyallahu anh'a nispet edilen bir söz var ya, beni göklere çıkarsalar, arşı görsem imanım artmaz benim diyor. Ne demek imanın artmaz senin? Artacak bir şey yok ki yani.
Boşluk yok diye doldurursun.
Ya, imanımda bir boşluk yok ki, ben Rabbime iman ettim.
Bardak full.
Dolayısıyla bir de onu görsem bir puan da oradan kazanırım demiyor. Yani bu gıda konusundaki hassasiyet, en azından mesela bu imtihan gibi ağır değil belki ama anneler açısından konuyu ele alalım. Annenin ya bu çocuktan bu gıdayı uzak tut dediğinde komşu çocuklarında var gibi bir gerekçeyle alıyor mesela.
Evet.
Veyahut da benzeri bir işte bunu tüketme. İşte mesela misafire bunu sen ikram etme bari Müslüman bir ev hanımı olarak dediğinde biz gittiğimizde onlar bize ikram etti gibi sanki bir değeri olan bir cevap verebiliyor. Bu kadar basit bir şeyde bile henüz kendimizi biz müminiz. Mümin tavrımız budur. Yani hala köyümüzdeki filan çorba çeşidiyle yaşıyoruz diyemiyoruz. Çok zor. Bir de maazallah işte İngiltere'de, Amerika'da işte gıda ile meşhur olan filan ülkede çok ciddi araştırmalar yapılmış ki kafirlerin böyle bir şey yapmayacaklarının garantisi yok. Her an yaparlar böyle bir şey. Ne olacak yani? Doktora tezi dediğin nedir ki? 1000 tane denek buldum. Tamam 1000 imza al sana işte kanseri iyileşti bunların. Ne diyeceksin ki? Kaldı ki bunun ipuçları da var. Mesela filan hastalıkla ilgili ilacı bakıyorsun. Domuzun filan şeyinden yapıldı diye böyle büyük harflerle yazıyorlar ilaç kutularının üstünde.
Domuzu yani, sevimli göstermeye çalışılıyor aslında hocam. Bir takım işte hastalıklarla ilgili olsun ya da domuza ait olan tüyünden, kılından, kemiğinden, kıkırdağından vesairesinden istifadenin daha verimli, daha faydalı olduğunu bir nevi hani sürekli sizin vurguladığınız husus, şeytan da boş durmuyor. Biz ne kadar nefret ediyorsak o da servis yaptırıyor, daha sevimli hale getiriyor. Sanki domuzdan başka hayvan yokmuş gibi bütün araştırmaları onun üzerinde yapıp oradan sonuç çıkarmaya çalışılıyor.
Yani burada zannediyorum şunu tescil etmemiz lazım. Müslüman olarak nasıl meleklere iman konusunda teyakkuzdayız, kazara ağzımdan yok Cebrail diye bir cümle çıkar mı?
Aşağı.
Aman çıksa nasıl uykum kaçar, nasıl istiğfar ederim. Gıda konusunda da bu teyakkuzu saklamak lazım. Yani biz Anadolu'dan gelmiş adamız demeye gerek yok. Senin bakkalın Anadolu'dan gelmiş değil. Bakkala servis yapan servis arabaları fabrikalardan geliyor, Anadolu'dan gelmiyor. Dolayısıyla mesela bir evde tesadüfen misafirliğe gittik. Yanımdaki arkadaş dedi ki hocamıza şüpheli et yedirme ha dedi. O da dedi ki bizim kasabımız namazlı adamdır dedi.
Bu da yetti zaten.
Namazlı adamdır dedi. Elhak doğru bu. Keşke şu ashab-ı kiramın namazı olsa namazlı adam. Ben de dedim ki namazını sormadı sana arkadaş dedim. Kesime dikkat eder mi dedim. Onu da ona sorun dedi. Onu da ona sorun dedi. Yani dedim ki ben gidip kasaba sormam gerek yok. Sen bu eti alırken sordun mu ona dedim. O kadar ince bilmiyorum hoca değiliz biz dedi. Biz hoca değiliz dedi. Adam da haklı. Adam da haklı. Çünkü yüzeysel Müslümanlık bu kadar mesafe kat ettiriyor. Zannediyorum biz özellikle gayret edip din öğretirken çocuklarımıza çizgi filmlerde seyrettiğin domuz Allah'ın yarattığı domuzdur ha haberin olsun demeyi de bilmemiz lazım. Gıda midemize nasıl demir parçalarını yemiyorsun her gıdada yenmez diye bilme cüretimiz olması gerekiyor. Bir başlık daha var vaktimiz bitmeden ona da değinelim. Bir mesela haram olma nedenlerini sayarken müellifimiz geçici engellerde olabilir harama diyor. Mesela geçici engel olarak hacca giden bir adamın Mekke sınırları içerisinde harem, Mekke'nin haremi sınırları içerisinde avlanması caiz değildir. Avlandığı kendisine caiz olmaz. Böyle geçici nedenler de olabilir.
Tıpkı olarak bile misal verilebilir yani.
Nasıl?
Hani ihramlı olan kimsenin ihram halindeyken av yapması yasak olduğu gibi işte hasta olan bir kimsenin de belli bir müddet o yiyeceği yemesi ciddi manada vücuduna zarar veriyorsa o vakitte yemesi.
Haçtaki zarardan marardan dolayı değil. Haçtaki insanın harem bölgesini Allah canlı herkese emin bölge kıldı. Sen de buraya bir tür vizeyle girdin. Vizenin adı da ihram vizesi. Burada cana dokunamazsın demeye geliyor ama benzetme bakımından öyle. Evet. Muakkat.
Geçici.
Yani geçici. Haramlık. Evet. Şimdi burada gıdaları haramlaştıran temel fonksiyonlardan söz etti. Şimdi kara hayvanlarını ve deniz hayvanlarını tek tek ele alacak. Biz de onları topluca inşallah bir dahaki kitap meclisimizde konuşacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.